Selamun aleyküm arkadaşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün toplumda tamamen yanlış anlaşılan bir ayetin tefsirini yapacağız. Kur'an'da şöyle bir ayet var. Bakara suresi 256. ayet. Dinde zorlama yoktur. Ayet-i kerime. Bu şekil ayeti yarı kesip anlatırsak dinde zorlama yoktur. Genel olarak kapsam oluyor. Ama Cenab-ı Hak diyor ki La ikraha fid din. Kad tebeyyene'r rüşd min el gayz femen yekfir. Dinde zorlama yoktur. Allah eğriyle doğruyu belirlemiştir. Bit tağuti ve yu'min billah. Kim şeytanın yolunu terk edip şeytanın yolundan uzaklaşırsa ve yu'min billah Allah'a iman ederse fekad istemsek bil urvetil Huska, iman edip şeytandan uzaklaşıp Allah'a iman ederse Allah'ın kopmaz sımsıkı ipine yapışmış olur. Vallahu semiul alim. Allah işiten ve bilendir. Ayet-i kerime. Böyle bir ayet-i kerime iniyor. Bu ayet-i kerimenin nuzul sebebi neden indi?
Allah razı olsun hocam. Bir
Amin
sorunu
efendim.
sormak istiyorum.
Buyurun.
O zaman biz Müslüman olmayanlara
Tebliğ yapabiliyoruz, zorlama yapamıyoruz.
zaruret hani zorlamada
Tebliğ
bulunamıyoruz. Bir yaptırımımız
için
yok. Böyle
evet.
anladık. Ancak ailemizde davranış şeklimiz hangi çizelgede olmalı? Şöyle, eşimiz ve çocuklarımız Müslüman fakat ibadetlerini tam yapmıyorlar. Bunları eve odaya hapsedip zorla mı namaz kıldırayım? Ya da zorlamada benim sınırım neresi? Yani
Anladım,
nereye kadar
anladım.
zorlayabilirim? Bir iki tecrübeyi anlatmak
Buyurun,
istiyorum.
buyurun.
Bir kardeşimiz vardı. Şu anda rahmetli oldu. Cihan kardeşimiz. Allah rahmet eylesin.
Amin.
Bundan yıllar evvel sohbet ediyorduk. Çok gergin ve sinirliydi. İstihare istedi. Hani bununla ilgili anlamak istiyorum dedi. Yardımcı olur musun? Biz Allah rızası için istihareye yattık. Anlamaya çalıştık. Evinde bir kaos var, bir sıkıntı var hanesinde. Bunun nedenini de anlamaya çalıştık ve anladığımızı Cihan kardeşimize Allah rahmet eylesin. Onu anlattık. Dedi ki evinin içinde bir savaş var. Nefisler savaşı. Nefisler birer beden yani hayvan nefis olduğunu düşünün. Farklı hayvanların savaşı var. Fakat aynı zamanda ifritler de geliyor. Bir de bunlar da var. Orada ki istiharedekinin anlatımı bu. Dedik ne yapıyorsun? Bu da anlattı. Oğlu var. Oğluyla daha çok tartışıyorlar. Tartışınca eşi araya gidiyor, problem oluyor. Problemi de çocuğu, oğlu işe gidiyor, geliyor. Evet. Ancak namazını düzenli kılmıyor diye sürekli evde kavga çıkıyor. Yani sürekli takmış ona bir fiil onu takip ediyor. Bunun üzerine namazı davet etmesi gerekiyor, tebliğ etmesi gerekiyor. Hani Müslüman olduktan sonra bir zorlama da var. Ama zorlamanın şekli nasıl olmalı? Çünkü biz bildiğimiz kaba kuvvet. Kavga edeceğiz direkt. Öyle ya mantığımız onu gibi. Ona alışmışız. Çünkü ilim yoksunuyuz. Bir de ilim siyaseti bilmiyoruz. Sürekli gidip gelip namazını kıldın mı, kıldın mı, kılmadıysa bağırıp çağıracağım falan. Fakat onun da karşılığını o kardeşimizin evinin halini istiharede anlayarak hem kendime ders çıkartıyorum hem de o kardeşimize anlatıyorum. Namaz kılmadığı için takıntı haline getirmiş. Ama namaz da kılması gerekiyor, tebliğ de etmesi gerekiyor. Bu defa bunun üzerine istişare ettik. Belki uzatıyorum ama istişare tekrar istihare yaptık. Bu sefer orada tavsiye edileni anladığımız yorumunu anlatıyorum burada. Namaz saati gelince kendi gidiyor abdest alıyor. Geliyor ayrı köşede kimseyi rahatsız etmeyeyim değil de salona geliyor. Geldiğinde televizyon açık. Oğlunun televizyonu görüş açısının ortasına değil ama görüş açısına oğlunun. Hani böyle oturup karşıdaysa kenarda bir şekilde namaz kılıyor. Ama giriş, odaya giriş ve çıkışında da kapıyı yumuşakça açıyor. çıkarken de yumuşakça kapatıyor. Kapının yumuşak olmasında dedim ki sen kapıyı mı çarpıyordun? Sinirlenip sert falan. Ondan sonra odası yani onların durduğu ya da bir kenarda namaz kılması da sen evde ibadetini ayrı bir köşede mi yapıyordun? Sorular da çıkıyor ve öyleymiş. Çünkü oradaki her ve durumu oturup analiz ediyoruz ya. Ona verilen onun şahsınaydı bu. Yani kişiye göre de bu aynı emir uygulayışını da düzeltmesi gerekenlere göre değişir. Ama ana mantık bu olduğunu düşünüyorum. Sen her vakiti ezan okunur okunmaz evdeyken abdestini al, görsel olarak tebliğ et. Çünkü sen sesle, uyarıyla, ikazla yaptığın an kısa bir süre sonra, çünkü orada gelen ifritler ve nefsi de konuşuyor sürekli. Çünkü kendi abdestini almış namazı kılacak ya, hadi siz de yapın, bak ben yapıyorum der gibi bir. Ama yapmazsa Allah-u Teala da soracak bu kişiye, niye tebliğ etmiyorsun diye. Sözlü kontrol edemediği için, yumuşakça anlatamadığı için biraz sonra bağırıp çağırmaya, biraz sonra kapı gürültü patırtı, biraz sonra da sert kapıları çekerek evde hiç durmadan bitmeyen kavga ve gürültülere ve ortak hiçbir şeyleri kalmamış. O kızgınlıkta herkes anne mutfakta, oğul salonda, baba yatak odasında, herkes ayrı bir yerde, hiçbir iletişim yok. Kim ne dese kavga gürültü var. Hemen. Şeytana da fırsat vermemek için ama sürekli de uyarmak gerekiyor. Tebliğ de etmek için görsel tebliğ yapması o kişiye özel. O kişiye göre değişir bu. Anlatıldı ve ondan sonra o kardeşimiz Allah rahmet eylesin yeni de vefat etti. Mekanı cennet olsun inşallah.
Amin.
Ve bu şekilde devam etti. Bir süre sonra da baba oğlu arasında da bu huzursuzluk ortadan kalktı, en aza indiğinde daha sonraki istişarelerde anlamıştık. İşte bunu yani Müslüman, ya dinde zorlama yoktur. İlla ki Müslümanlığa gireceksin de zorlayamazsın. Hiçbir yaptırımı yok. Fakat dine girmiş olan hem çevrenle, mahallenle, bütün insan ümmetlerle ama asıl evinde bunu yapman lazım. Yani evinde yapmayan birisinin dışarıda yapması ne kadar doğru? İlla ki yapması lazım doğru da ne kadar etkili ya da etkili olması için en küçük aile birliğinden mi, çekirdek aileden mi başlamak gerekiyor? Bir de bu zorlamanın şekli ve yöntemi nasıl olmalı hocam? Efendimiz Aleyhisselam'ın hiç kötü söz söylemediği, hiç kimseye ters bir şey söylemediğini biliyoruz. Güzel ahlak üzeri olunca etrafındaki insanlar geldi ve insanların da hep hayatını kolaylaştırmaya, çünkü hep çözümler önerdi ve önerdiği çözümlerle de insanlar sonuca gitti ve en azılı olanlara bile kesinlikle yumuşak davrandığı için, yani güzel ahlak olarak Efendimiz'in hayatında nasıl uyguladığında anlarsak güzel ahlakın içerisini daha iyi anlayacağız.
Bir tane anlatabilirim. Necran Hristiyanlara, bu da enteresan bir şeydir. Pek duyulan bir hadis değil bu aslında. Necran Hristiyanları Şam'dan Allah Resulü'nü tanımayı bilmek için Medine'ye geliyorlar. Medine'de Mescid-i Nebevi'de kalıyorlar. Allah Resulü'yle Necran Yahudileri ama aynı zamanda Hristiyanları ama ileri gelen alimleri de bunlar. Allah Resulü'ne bir takım sorular soracaklar bunlar. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü, biz burada yaklaşık 10 gün kalacağız. Sizin de malınız, biz Hristiyanız, bizim de ibadetimiz, biz nerede ibadet edeceğiz? Allah Resulü güzel ahlak timsali ne yapıyor biliyor musunuz? Allah Resulü Mescid-i Nebevi'nin bir köşesini onlara ayırıyor. Diyor burada ibadetinizi edebilirsiniz. Kendi mescidin bir köşesini Necran Hristiyanlarına ayırıyor. İbadetlerinizi burada yapabilirsiniz diyerekten. Ve onlar bu güzel ahlaka dair gerçekten de ahlak hasaneye hayran oluyorlar.
Zaruret olunduğunda caminin bir kısmını ehli kitap,
ehli kitaba.
Yahudi ya da Hristiyanlara ayırmış olsak mecbur kalındığında
ibadetini yapacaklar.
Anlayabilecekler mi? Yoksa bizleri neyle suçlarlar?
Allah muhafaza, düşünmek istemiyorum.
Hani bir yerde her şeyi eleştiriyoruz ya, aslında kendi terazimizle tartıyoruz. Ama terazimiz ya yanlışsa, ya eksikse, ya anlayamıyorsak. Çünkü bilmiyoruz, bilmediklerimizin konusunda hüküm veriyoruz. Rabbim hepimizi evvela beni, Rabbim hepimizi ümmet-i Muhammed'de affeylesin inşallah. Buradan anlamamız gereken de ailemize, dinimizi yaşamak için nasıl davranmamız gerektiğini ya da sınırları ve çizgileri burada anlamamız gerekiyor değil mi? Kesinlikle. Kızına bile diyor babanın peygamber olduğuna güvenme.
Ey kızım
diyor.
Fatma, ben babam peygamber diye güvenme diyor. Kendini zerre miskar olsa bile cehennem ateşinden koru, sakın. Ve başka bir hadise Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın komutan peygamber edesiyle olan bir hadisini söyleyeceğim size. Allah Resulü'nün o kadar çok yönleri var ki bize sadece savaşçı yönlerini göstermişler. Güzel ahlaka dair hiçbir şey daha göstermemişler. Batılılar Hazreti Peygamber'in savaşçı yönünü sadece biliyorlar. Oysa güzel ahlaka diğer dinlere dair o kadar muazzam sözleri var ki hikmet ve şandır. Ben sadece komutan edesiyle olan bir şey. Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselam bir savaşta eline bir kılıç alıyor. Diyor ki bu kılıcın hakkını kim verecek diyor. Hazreti Ebubekir Sıddık kalkıyor, Hazreti Peygamber vermiyor. Hazreti Ömer kalkıyor, vermiyor. Hazreti Osman kalkıyor, vermiyor. Hazreti Ali kalkıyor, vermiyor. Birkaç tane daha sahabe kalkıyor, vermiyor. Ebu Ubeyde bin Cerrah de bir sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü, bu kılıcın hakkı nedir? Bakın Allah Resulü'nün yıllarca mesela batılların savaş taktiğine bakın, ezip geçerler. Çoluk çocuk hiçbir şey demeden yakıp yıkarlar. Allah Resulü savaşta belki de diğer uygarlıklara, diğer ülkelere karşı o kadar muazzam sözü var ki Ebu Ubeyde bin Cerrah diyor ki ey Allah'ın Resulü, bu kılıcın hakkı nedir diyor. Hazreti Peygamber diyor bu kılıcın hakkı keskin tarafı sırtı gibi olmasıdır diyor. Ben veririm ya Resulullah diyor. Başka var mı? Bu kılıcın hakkı diyor savaşta kadına, yaşlıya, senden yaşlıya, çocuğa vurmamaktır. Ebu Ubeyde bin Cerrah diyor ben veririm ya Resulullah diyor. Bu kılıcın hakkı diyor geri gitmemektir. Savaşta kaçmak ardır. İlerlemek namustur, şereftir savaşta. Geri kaçmak ardır, ilerlemek namustur diyor. Ben veririm ey Allah'ın Resulü. Allah'ın Resulü kılıcı ona veriyor. Kılıcı verince Ebu Ubeyde bin Cerrah kendisinden beklenmeyen bir hareket yapıyor sahabelerin içinde. Hani alaylı alaylı tavır atarsın ya, kılıcı böyle sallıyor. Alaylı bir tavır kolluyor. Sahabeler diyor ne yapıyorsun ya Ubeyde? Ebu ses çıkarma. Allah Resulü diyor ki bırakın. Hayatının kudretini elinde tutan zata yeniden ki bu yürüyüş öyle bir yürüyüştür ki sahibini helak eder. Ama Allah yolundan müstesnadır. Düşmanın kalbine korku salar. Cesaret ve secaat savaşta caizdir.
Askere gittik biliyoruz. Orada bile ayakları yere sağlamlamak Efendimiz Aleyhisselam
demek ki oradan
gelen bir taklit etmedir.
Savaşta hile vardır. Çünkü Hazreti Peygamber der el harbu hiletün. Savaş hiledir zaten. Bunu uygulayabiliyoruz hileyi. Sadece Allah yolunda cephede uygulayabiliyoruz bu hileyi. Diğer bunun dışında sahibini helak eder hile.
Yani hileyi de biraz anlatmış olsak evet, düşmanın evet. Nereden hamle yapacağını, geleceği yollara barikatlar kurmak gerektiğini,
tuzaklar.
Onları daha zayıf anında yakalamak gerektiğiyle alakalı taktiklerdir değil mi hocam?
Evet efendim. Hep Allah Resulü'nün hayatında mesela Cenab-ı Hak der levlake yok. Biz seni güzel ahlakı tamamlayıcı olarak gönderdik. Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud Savaşı'nda o kadar çok askere ihtiyaç var ki çok stratejik bir an. Yaklaşık 50 tane sahabe zırhlı, kuşanmış, tam teçhizatlı tozu dumana katarak geliyorlar. Allah Resulü'nün huzuruna geliyorlar. Hazreti Peygamber diyor ki nerede kaldınız? Ne kadar ihtiyaç var size? Onlar da diyorlar ki ey Allah'ın Resulü biz geliyorduk. Mekke'li müşrikler bizi yolda gördüler. Nereye gidiyorsun diyeceğim. Biz de Medine'deki hurmalıklarımıza gidiyoruz dedik. Onları şey yaptık. Yani atlatmak için bu hileye başvurduk.
Doğruyu söylemedik.
Evet. Hazreti Peygamber de
başka yeri dolaşıp geldi.
Hazreti Peygamber o kadar stratejik bir anda savaş taktiğini biliyorsun. Sen askerdin. O kadar stratejik bir anda tam donanımlı bir bölük geldiği zaman ne yaparsın? Bütün hilelere belki başvurursun. Allah Resulü savaşın dışındaki 10 adım dışında hileyi kabul etmiyor ama. Kabul etmiyor. Sadece hileyi kainatta ve savaşın içinde bu taktiği uyguluyor. O zaman oraya gidin diyor. Ey Allah Resulü onlar yoksa bizi uğraştıracaklardı. Yani geç kalacaktık. Hazreti Peygamber hayır diyor. Ben bu savaşın temelini yeryüzüne doğruluk üzere kurdum. Temeline yalan katamam diyor. Savaşı ahlaka bakın ya. Ne kadar mükemmel bir şey ama.
Mekke'nin fethinde de o kadar çok ateş yakılıyor ki tepelere, değil mi hocam? O kadar ateş yakılınca Mekke'nin halkı da çok fazla çadırı ve oradaki
taktik,
ateşi de
stratejik
görünce
bir taktik.
Hesaplıyorlar. Nüfus çok kalabalık gelenlerin, öyle olunca da
geri çekiliyorlar o
evet,
şekilde.
Geri çekiliyorlar. Ancak Mekke'nin fethinde elinde kılıç olsa da, tehditler savursa da evinde olan bir erkeğe dokunulmamıştır. Kimsenin evine girilmemiştir. Ayrıca kılıcı yok. Sokaktaki erkeklere de dokunulmamıştır. Aynı zamanda bağırıp çağırsa bile, elinde kılıç bile olsa, sokakta da dahi olsa kadınlara yine savaşılmamıştır. Ve ibadetlerini de yapabilmeleri için de müsaade edilmiştir. Herhangi bir yaptırım olmamıştır. Herkes inancı ve dini üzerine ibadete devam etmiştir. Lakin Kabe'nin içi temizlenip toparlanmış. Putların içinden konuşuyorlar ama cevap verince
Kabe'nin içinde diye. 300 tane put içinde cin varmış.
Ufaklı.
İrili ufaklı.
Hazreti Kur'an'ı anlayabilmemiz için yazılı tarafı var. Hazreti Kur'an. Efendimiz Aleyhisselam'ın sözleri, hadisi şerifler var. Hazreti Kur'an'ın işaret yönü var. Geçmiş kavimlerin yaşadıklarını anlatır. Ama aynı zamanda o kavimlerin yaptığı hataları da yaparsanız sonucu budur diye sonucunu da bildirir. Dördüncüsü matematiksel. Cifir ilmi diyebilirsiniz, ebced hesabı diyebilirsiniz. Matematiksel yönü vardır. Bir de leduni yani veyahut da daha düşüğü hal ilmi yönü vardır. Leduni ilim tepedir. İstenilen, düşünülen bir şeyin atom yapısından tutun da yani geçirdiği evreleri tutun da yani bir olayın son noktasını görüyorsunuz ya, hakikat kısmına doğru yolculuktur. Yani bir ağacı gördüğünüzde leduni baktığınızda onun fidan olduğu dönemi, kimin diktiğini, ondan önce o arazinin ne olduğuna varana kadar onu oraya dikenin amacı, gayesi helal mi oldu? Yani kişi belki kimseyle paylaşmak istemiyordu. Yol kenarında meyvesi düştü. Yiyebilirsiniz, yiyemezsiniz gibi sizin o baktığınız nesneye veyahut da herhangi bir şeyi niyet edip düşündüğünüzde sizin kalpten neyi anlamanız gerekiyorsa, neyi sorduysanız eğer onun cevabının size görsel, işitsel veyahut da kalbe, kalbin okuduğu, kalbe gelen ilimdir. Yani her ne niyet ettiyseniz hakikatinin ilimsiz size bildirilmesidir. İlimsizi açalım biraz. İlim olmazsa Hazreti Kur'an'ı okuyamazsınız. Okuma yazma bileceksiniz, anlayacaksınız vesaire. Hadis-i şeriflerle ilgili yine ilim lazım, anlamanız gerekiyor. Bir eğitim gerekiyor demek istiyorum. Hazreti Kur'an'ı okuyup işaret ettiği, yani bugün eğer stokçuluk varsa veyahut da bugün dinlenme tesislerine gittiniz mi? Fiyatlar ne kadar pahalı? Bir bakın bakalım hangi peygamber döneminde kervanlar kesiliyor, soyuluyor ya da çok fahiş fiyata satış yapılıyordu. Bir araştırın. Yani kervan gider, bugün otoban gider. Oradaki kervana konakladığı han da mecburen oradan alışveriş yapacak. Bir araştırın, bir kıyaslama yapın. İşte bunun için ilim lazım değil mi? Bilim de lazım, aslında ikisi de lazım burada. İşte bunu baktığında hangi peygamber dönemine gidiyorsunuz? O kavimler ne yapmış? Deprem yani neyle helak edilmiş anlayacaksınız. Eğer bugün o halde varsa o zaman bizim şu andaki cezamızın ne olduğunu da anlarsınız. Kuraklık mı? Veyahut da deprem mi? Ya da birkaçı birden mi? Mesela Danyal peygamber zamanında hani Hatay bölgesine çağrılıyor ya, o dönemdeki kuraklığı düşünün. Şimdi kuraklık başladı değil mi? Ne oldu? İki sene önce kuraklık vardı. Ziyarete gittik. Bir türbe ziyaretine gittiğimiz yerden bir Rabbimin izniyle bir bildiri geldi. Biz böyle bir şey sormadık ve öyle bir talebimiz de yok. Hatta Yunanistan savaşı en az 2 yıl ileri, susuzluk da en az ileriye ötelendi diye. Ta 2 yıl öncesinden Spotify'da bunun kaydı vardır. Ki o zaman da sular yoktu. Hani bugün güncel konu üzerine bahsediyorum. Bir bakın tarihlerine. Hakikaten 2 seneden sonraya denilince tarihle, yani biz geldikten sonra bir süre attık ama mesafe yakındır. Bir bakın, bir hesaplayın bakalım aynı noktaya geliyor mu? Sadece geleni aktardık. Şimdi Hazreti Kur'an'ın işaret ettiği yönünde anlamak için yine ilim lazım ve bilim de lazım. Ebced hesabı matematikse veya cifir hesaplamak için yine rakamları bileceksin, matematik usulünü bileceksin, bir eğitim lazım değil mi? Yani bir ilim lazım. Yanına bilim lazım. Ancak hal ilminde ve ledun ilmi bunların hepsinin çatısıdır. Bunun dalları var, ayrı konu, katları var. Fakat orada hiçbir eğitimin yok. Okuma yazma da bilmiyorsun. Hiçbir eğitimin olmadı. İşte o zaman bile baktım şuna, bu nedir dediğin zaman bunun dışarıdan baktığında plastik düşünülebilir ya da ağaç tahta da düşünülebilir. Ama şey de olabilir, mermer türü bir şey de olabilir değil mi? Görünüşte anlamıyorsun. İşte ledun ilmiyle ya da onun alt kademelerine, hal ilmiyle de baktığında bu işte diyelim ki mermerden yapılmış, dışı cilalanmış gibi sana bilgisi gelir. Veyahut da havaya baktığında ya işte su yok, yani bulut yok, yağmur yağmıyor denildiğinde oradan bir cevap gelir. Bu senin kontrolünde değil. Ama bak, hakikat olandan gelir. Şeytani olandan demiyorum. Bunun içinde olup da yanlış noktaya gidip şeytandan alan da var. Yani açık linkler, bağlantılar açık. Bunun şeytana doğru da gitmek var. Allahu Teala rahmani olan yerden de almak var. Yani hal ilmi veyahut da daha üstü, hepsinin üstü çatı. Ledün ilmi olduğu zaman baktığın, kalbinden, aklından geçen, düşündüğün her şeyin sana hakikati gelir.
Hocam çok basit bir hadis söyleyeceğim. Bunu İbn-i Arabi açıklıyor bu hadisi. Ondan görmüştüm. Kainatın Efendisi diyor ki, buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ben sizin gibi değilim. Sizin gibi önden gördüğüm gibi arkadan da ben görürüm. İbn-i Arabi Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhisselam'ın bu hadisinden baktığı zaman o şeyin hem batınını ve hem zahirini görebiliyormuş. Zahiri öndeki görüştür, batini onun arkasından görüştür. Bu hadisin metni buymuş yani. Kainatın efendisi bir şeyin baktığı zaman hem zahirini hem de batınını görebiliyormuş. Zaten kendisi de ilmi ledün sultanıdır kainatın
Evet.
efendisi.
Bizim peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselam. Biz peygamberimizi taklit ediyoruz. Aslında oradaki sahabeleri taklit etmeye çalışıyoruz. Tabii ki hayatımızda hatalarımız oluyor, anlaşmazlıklarımız oluyor, günahlarımız oluyor. Rabbim affeylesin. Fakat sahabeler hata yapmadı mı? Yaptılar. Sonra hem hata yapan, hatanın da çözümündeki mertebeleri, kademeleri bugün Allah dostları bize anlatıyor değil mi?
Amin.
İşte sahabe olmak onların sadece kurtuluşuna yeterli miydi? Değildi. Fakat biz Efendimiz Aleyhisselam'ı taklit etmeye çalışıyorsak sahabeleri taklit etmeye çalışıyoruz. Sahabelerin arasındaki anlaşmazlıklar var ama bir şekilde herkes fedakarlık yaptı ve bugün isimleri anılıyor ve konular anlatılıyor.
Günümüze kadar onların sayesinde geldi.
Evet, günümüze kadar
Sağ
onların
olun.
sayesinde geldi. Niye? Biz bir şey olduğunda bu zamanda, ahir zamanda bakıyoruz. Ayetlerle ilgili veyahut da günlük yaşantımızla ilgili farklı farklı görüşler var değil mi? İşte Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşantısına ve sahabelerin yaşantısına baktığımızda